Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Ömer Faruk Demireşik imzalı Dünyaya Oynamaya mı Geldik başlıklı yazıyı paylaşacağız. Muhterem okuyucularımız, dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. İnsanı cezbedecek birçok süs ve ziynetle süslenmiştir. Cenab-ı Hak bu hakikati şöyle ifade buyurmuştur. İyi bilin ki dünya hayatı ancak bir oyundan, bir eğlenceden, bir süs ve gösterişten, aranızda bir övünmeden, mal ve evlatta çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki onun bitirdiği ekinler çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kuruyverir de sen onu sapsarı kesilmiş görürsün. Ardından da çerçöp haline gelirler. Ahirette kafirlere şiddetli bir azap, müminlere ise Allah'tan bir bağışlama ve rıza vardır. Evet, dünya hayatı aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. Hadid 20. Ayet-i Kerime, insanların gözlerini alan, gönüllerini çelen bu hayatı ne güzel hülasa etmiş. Bir bakıyorsunuz, sizi cezbeden bir halde karşınıza çıkıyor, hayran olup bağlanıyorsunuz. Ardından bir de bakıyorsunuz, o cezbeden ışıltılar bir anda kaybolmuş, maskeler düşmüş, aynanın sırları dökülmüş ve geriye çirkin bir mahluk kalmış. Dünyanın bütün unsurları böyle değil mi? İnsanın gönlünü çelen kadınlar, erkekler, çocuklar, evler, mallar, mülkler, tarlalar, bahçeler, yalılar, mevkiler, makamlar, arabalar. İnsan peşinde koşup uğruna nice fedakarlıklarda bulunduğu bu dünya metaına sahip olduğu anda o varlıklar bir anda gözünden düşüveriyor. Eksiklerini, kusurlarını görüyor. İçi eline geçenle bir türlü tatmin olmuyor. Hemen gönlü bir başkasına kayıyor. Zira bu değişkenliğin iki veçhesi var. Biri sahip olunan eşyada, biri de insanın bizzat kendisinde. Ulaşılan, sahip olunan eşya varlık, insana sonsuz mutluluk verecek şekilde tanzim edilmemiş. Bir müddet haz veren şey, ifrata düştüğümüzde acı vermeye başlıyor. Mesela en sevdiğimiz bir yiyeceği düşünün. Ondan bir porsiyon iştahla yediğinizi, ardından aynı süratte bir tepsi veya bir kazan yediğinizi. Artık tiksinti verecek noktaya gelir ve bir müddet yüzünü bile görmek istemezsiniz. Zira dünyaya ait bütün bu eşya ve varlıklar insana sonsuz ve acısız bir mutluluk vermez. Dünyadaki her şey bir müddet sonra zıddına inkılap eder. İşin bir de insan tarafı var. İnsan bu dünya için yaratılmamış ki bu dünyadaki şeyler onu tatmin etsin. Hayali sonsuzluk diyarı olan ruh bu dünyadaki hiçbir şeyle mutlu olmuyor. Allah'tan gelen ruh dünyada kendine bir mekan ve teselli bulamıyor. Sonsuzluk diyarının gölgeleriyle avunuyor. Ama ruhun beklediğinin bu olmadığı anlaşılınca büyük bir hayal kırıklığı ve boşluk yaşanıyor. Ruh huzur bulamayınca başka eğlencelere dalıyor. Nihayet eğlencelerin hiçbiri insanı eğlendirmemeye başlayınca dünya yaşanılmaz bir hale dönüyor. Ya dünyaya küsüyor, ölüme götürecek yollar arıyor ya da dünyayı başkalarına dar etmeye başlıyor. Ne buyuruyor Yüce Rabbimiz? Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Mü'minun 115. Neticede hepimiz dünyaya geldik ve gidiyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımız bizimle kalacak. Hepsini amel defterimizde göreceğiz. İyilikleri de, kötülükleri de. Cenab-ı Hak hepimize dünyanın hakikatini vaktiyle görmeyi nasip etsin. Bu fani dünya hayatından ebedi yurdumuza götüreceğimiz ahiret sermayemizi gerektiği gibi devşirmeyi kolaylaştırsın. Bizi her anı cevher misali kıymetli olan bu kısacık ömrümüzde rızasına ulaştıracak amel ve ibadetlerle meşgul eylesin. Vaktimizi çalacak yahut gazabını celbedecek her türlü boş iş ve meşgaleden de muhafaza eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Ömer Faruk Demireşik'in kaleme aldığı Dünyaya Oynamaya mı Geldik başlıklı yazıyı paylaştık. Ve şimdi de Fatma Çatağ'ın kaleme aldığı Eğleniyor Muyuz Gençler başlıklı yazıyı paylaşacağız. Benden sonra size dünya nimetlerinin ve ziynetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Hayatı hız ve haz odaklı yaşıyoruz. Bunlara dijitalleşme de eklenince yaşadıklarımız hem konforlu olsun hem gösterişli olsun diyoruz. Değer ve inançlarımız bir çatı vazifesi görsün ama yaptıklarımıza çok da müdahale etmesini istiyoruz. Bunun en canlı örnekleri düğün ve eğlence kültürümüze yansıyor. Düğünlerin çehresi değişiyor. Pek çok dizi ve programa konu olan muhafazakar damat, seküler kız evliliği düğünlerde verilen aile fotoğraflarında açıkça görülebiliyor. Zamanın değişmesiyle evvelden erkek tarafının maddi ve kültürel manada bir tık önde olması gerektiği düşüncesi yerini sosyo-kültürel farklılıkların bulunduğu hısımlıklara bırakıyor. Kız istemeden ilk görüşmeye, çeyiz bohçası götürmeden kına gecesine kadar düğün ve eğlence kültürümüze yeni sürümler yüklendi. Ailelere bakılırsa bu durumun faili gençler. Onlar öyle istiyor, ne yapalım cümlesi bazı ebeveynler için kurtarıcı oldu sanki. El alem ne der konulu kınanma korkusu desinlere dönüştü. Anadolu'muzun kadim düğün ve eğlence gelenekleri ya popüler kültür içinde eridi yahut mizah sayfalarına konu oldu. Evvelden düğünlere kameraman gelir, hacı teyzeler tülbentleriyle yüzlerini kapatıp arkalarını dönerler, kadraja girmek istemezlerdi. Düğünden sonra bütün aile oturup düğün videosu seyrederdi. Şimdi pek çoğumuz profesyonel fotoğrafçı olduk. Fotoğraflarda güzel çıkmak için düğün kombinleri yapıp doğru açıyı ayarlıyoruz. Üstelik beğenmediğimiz görseli silebiliyor, yeni çekimler yapabiliyoruz. Kız istemeye giderken damadın arkadaşları yeniçeri yürüyüşü ve hücum marşı eşliğinde ellerinde meşaleler, havai fişekler, modifiyeli araçlarla egzoz patlatarak kız evine adeta çıkarma yapıyorlar. Kız evi sakinleri kapıyı açmaktan çiçek çikolata takdimine kadar her anı kayıt altına alıyorlar. Damada içirilen tuzlu, biberli veya baharatlı kahve storyleri sosyal medyada yoğun like, beğeni alıyor. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kız istenip dua yapılırken anlık tesettüre bürünme çabaları izleyenleri gülümsetiyor. Kendini Lordlar Kamarası'nda gören kimi gelin adayları kiralanan yatlarda, lüks otellerde ipek geceliklerle bride düzenliyor. Profesyonel makyözler otel odasında gelin hanımı bekarlığa veda partisine hazırlıyor. Müstakbel gelin ifadesi yerine daha modern ve çağdaş olanı tercih ediliyor. Bride to be, to be denilince Shakespeare gelmiyor aklımıza. Bride to be geliyor. Her şeyin İngilizcesini söyleme ve yaşatma azmimiz kına gecelerini de henna night'lara dönüştürüveriyor. Evinin salonunda kız kıza kına yapmak mı? Asla. Kına organizatörleri arı gibi çalışıyor. Event sektörü bizim için her şeyi ince ince düşünmüş. Kına kostümleri, hediyeler, çalınacak müzikler, ikramlar ve Müslüman mahallesinde satılacak salyangozlar. Hepsi hazır. Sosyetesi, muhafazakarı, organizatörlere anahtar teslim boyun eğdiği için İçmese de şampanya patlatıyor. Oyun ve dansların her anına ritmik çalışmış gelin hanım, cennetle müjdelenmişçesine piste çıkıyor. Sırtlarında kelebek kostümleriyle sene sonu müsamerelerini andıran Nedime kızlar, ortamda binbir gece masalları havası estiriyor. yeterince egzotik ve anka kuşu ayarında bir gösteriden sonra davetliler piste görülmeye başlıyor. Gelin adayı kına gecesi için seçtiği bilmem kaçıncı elbisesini giyerken, gençler ellerindeki telefonlarla anı yaşamak yerine eğlenceyi kamera arkasından izlemeyi seçiyor. Bu yeterince India Style gösterisinin ardından kucağında davulla damat ve arkadaşlarının çıkarma yaparcasına ortama girişi tesettürlü davetlilerin ''Ay hani erkek yoktu'' sitemleri, masa örtüsünü başörtüsü yapma çabaları, hacca umreye gitmiş davetlilerin arkasını dönerek ortamı protesto edişi şeklinde devam eden bir kına gecesi idrak ediliyor. Kimi organizasyonlarda omzunda şalla kapıda beliren damat, gelinin yanında başı önünde kına yakılmayı bekliyor. Tek başına kadınlar arasında kalan damadın acınası hali karşısında insan sormadan edemiyor. Sahi, damadı nasıl ikna ettiniz? Yüksek yüksek tepeler türküsünde ağlayan gelinde kalmadı zaten. Türkü, tekno müziğin gürültüsü içinde eriyip ağlaklığını yitirdi bile. İlkokuldan lise son sınıfa kadar İngilizce öğrenmeyip bu dile sevdalı olan kaç millet vardır bilmem ama biz sevdamızı en çok düğün ve organizasyonlarımızda gösteriyoruz. Söz gelimi Bengisu Berkecan Wedding denilince biz bir düğüne davetli olduğumuzu anlıyoruz. Düğünler her bölgenin kültür ve örfüne göre değişiklik arz etse de ortalama yurdum insanı Anadolu tabiriyle nikahtan çıkıyor. Toplaşan 5 dakika sürmeyen merasimde belediye memurunun sorusuna verilen cevapların renkliliği, damadın arkadaşlarının şakaları, gelinin ses volümünü en yüksek derecesine çıkarıp 32 dişini göstererek evet demesiyle ciddi ve soğuk görünümlü salonlar bir nebze olsun hareketleniyor. Yakalarında acı kaybımız etiketiyle damadın siyah beyaz fotoğraflarını taşıyan gençler, şaka ya da akım oluşturmaktan ziyade lüzumsuz bir icraatın parçası oluyorlar. Düğün konvoylarında da eğlencenin dozunu ayarlayamayan davetlileri görebiliyoruz zaman zaman. Plakalara yazılan yazılar, eskort araçların hız ve kural ihlalleri, silah ya da patlayıcı maddelerle oluşturulan korku ve panik havası da ne kadar heyecanlı bir millet olduğumuzu gözler önüne seriyor. Düğünde yemek verme sünneti günümüzde pek çok çift için külfete dönüşmüş durumda. Neyse ki nikah süsleri işi kurtarıyor. Yemek organizasyonları ehline verilmediğinde yapılan israflar düğünün kalabalıklığı içinde eriyip kayboluyor. Gün bitip evli evine, köylü köyüne döndüğü zaman yuva kuran çiftler için hayatın gerçek yüzü başlıyor. Çalışma hayatı, ev geçindirme, iki ayrı dünyanın bir evde yeni bir hayat kurması gibi gerçeklerle yüzleşen çiftler, cicim ayları bitince adeta kül kedisine dönüşüyorlar. Son zamanlarda sosyal medyada sıkça rastladığımız bir spot cümle var. Ölmek istemediğin yerde bulunma. Davet edildiğimiz yahut tercihen gittiğimiz mekanlara gitmeden evvel din ve inancımızın çizdiği sınırlara ne kadar uygun olduğunu kontrol etmemiz şart. Arkadaşlarıyla night club'lara takılan bir gencin "Ben içmiyorum, sadece arkadaşlarla oturuyorum" cümlesi kendini savunmak için geçerli sebep değil. Hemen her gün medyaya yansıyan haberlerde alkollüyken kavgaya karışan, cana kıyan yahut kumar illetinden kurtulamayan insanları görüyoruz. Muhafazakarlığı baş tacı etmiş bir insanın, kadın ya da erkek, evli ya da bekar olsun, alkolün su gibi aktığı beach club'larda eğlenmesi veya tatil yapması da son derece anlamsız. İnsanın gözü, gönlü ve nefsi harama her an kayabilir. Bilhassa evli erkeklerin ailesini bırakıp arkadaşlarıyla plaj tatiline gitmesi son derece mahsurlu bir davranış. Zira insan arkadaş ortamında gevşer, çocuklaşır ve kalabalığa uyabilir. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla kadın kılığına giren erkekler iyice görünür oldu. takipçi sayısı artıp popüler olan bu kimseleri organizasyon şirketleri çantada keklik görüyor. Bilhassa muhafazakar kadınlar, kendilerinden biri gibi gördükleri zennelerin eğlencelerinde en ön saflarda yer alıyorlar. Organizasyonların muhtevasına bakıldığında kadınlar arasında olsa bile haram ya da harama yakın detaylar dikkati çekiyor. Eğlenmek herkesin hakkı, bizim neyimiz eksik diyen, kompleksli ve ne istediğini bilmeyen Müslümanlar için de başı örtülü DJ'ler icat edilmiş. Tamamen korunaklı ortamlarda alkolsüz eğlence konforu sunan bu konsept de kendine taraftar buluyor. Evvela israftan ve kompleksten kaçınalım, arkası gelecektir. Ölçümüz Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyedir, aşmayalım. Hangi eğlenceyi niçin yaptığımızı bilerek sağduyuyla hareket edelim. Herkes yapıyor diye takipçi çekmek, paylaşım ya da reklam için yapılan eğlenceler hem yıpratır hem feyiz ve ruhaniyeti kaçırır. Kadınların kadınlara olan mahremiyet sınırlarını bilelim. Nasılsa kız kızayız diyerek mahremiyeti ihlal etmek bizi de neslimizi de manen etkileyecektir. Giyim kuşamda ölçülü ve şık olmak kafidir. Eğlence, düğün gibi organizelerde helal yeme içmeye uygun ortam ve ikramlar seçelim. Bir kere oluyor dediğimiz eğlencelerle haramın tadını almayalım. Gerek yuva kurarken gerek diğer eğlencelerde ebeveynlerin rızasını ve duasını alalım. Nazara gelecek davranışlardan, gösteriş ve lüksten kaçınalım. Başka din ve inançlara benzeyen eğlence ve ritüeller gönül dünyamızı bulanıklaştırır ve kalpler kaymaya başlar. Bilhassa yurt dışında yaşayan Müslümanların çevrelerindeki din ve kültürlerin adetleri karşısında son derece agah olmaları şarttır. Stand-up gösterisi gibi salon eğlencelerinde küfür, argo ve malayaniye meyledildiğinden Müslüman vakarı gereği bu tarz ortamlardan müstani kalalım. Oyun ve eğlence hakkında İmam Gazali'nin hatırlatmalarına yer vermemek olmaz. Gazali, oyunun kalbi rahatlatacağını, ağırlık ve sıkıntıyı gidereceğini söyler. Ona göre gönül ağırlaştığı zaman körleşir ve tembelleşir. Gönlün yatıştırılarak huzura kavuşturulması ise yeniden harekete geçmesini sağlar. Mesela haftanın her günü devamlı ders okumak insanı yorar ve bıktırır. Fakat arada yapılacak bir tatil ona yeniden şevk verir. Devamlı ibadet de kişiyi tembelleştirir. Bu durumda dinlenme insanın neşe ve azmini artırır. Bu sebeple oyun ve eğlence ciddi çalışmaya da yardımcı olur. Gazali eğlenceyi yorgunluk ve tembellik hastalığına karşı kalbin devası olarak görmektedir. Ne var ki bu eğlence ölçülü ve mübah olmalıdır. Hastalıkları tedavi eden ilaçların fazlası gibi oyun ve eğlencelerin fazlası da zararlıdır. Ona göre ölçüye uyularak yapılan eğlenceler, asıl ibadetlerin ifası için bedene dinçlik, ruha şevk kazandıracağından nafile ibadet hükmündedir. Değerli dinleyenlerimiz, Fatma Çatağ'ın kaleme aldığı Eğleniyor Muyuz Gençler başlıklı yazıyı paylaştık. Ve son olarak Dilek Savaş imzalı Grup Vakti Sadık Dost başlıklı yazıyı aktaracağız. Lokman işinde becerikli, sadık ve sevilen bir köleydi. Efendisi ona oğullarından daha çok güvenirdi. Bunun sebebi ise onun görünüşte köle olmasına rağmen nefsinin efendisi olmasıydı. Efendisi ondaki bu olgunluğun farkındaydı ve onu azat etmek için uygun bir zaman kolluyordu. Efendisi önüne bir yemek getirdiği vakit Lokman'ı çağırır, onun tadına baktığı yiyecekleri afiyetle yer, yemediklerine ise elini sürmezdi. Günlerden bir gün efendiye bir kavun hediye geldi. Efendi de her zaman olduğu gibi Lokman'ı çağırdı ve bir dilim kesip ona uzattı. Lokman bu dilimi büyük bir iştahla ve afiyetle yedi. Efendisi bir dilim daha verince aynı şekilde onu da yiyip bitirdi. Lokman'daki bu iştahı gören efendi kavunda son bir dilim kalana kadar hepsini Lokman'a hediye etti. Son dilimden ağzına sadece bir lokma alan efendi kavunun tadının zehir gibi olduğunu anladı. Kavunun tadının acılığından boğazı yanıp gözlerinden yaşlar boşaldı. Ağzındaki tat yerine geldikten sonra Lokman'a dönüp ''Bu denli acı bir kavunu afiyetle nasıl yedin?'' diye sordu. Lokman, ''Efendim bugüne kadar sizin birçok ikramınıza nail oldum. Nice güzellikleri sizinle yaşayıp nice lezzetleri sizin sofranızda tattım. Bunca iyilik ve dostluğunuza karşılık tadının acılığından habersiz olarak bana ikram ettiğiniz kavunu geri çevirmekten utandım. Sizin bana olan tatlı muameleniz karşısında kavunun acılığı nedir ki? Sizin lütufkar elinizin tadı bu kavunda acılık bırakır mı? Bilmez misiniz ki muhabbetten acılar dahi tatlılaşır. Padişahlar kul olur, karanlıklar aydınlığa erer, üzüntüler neşeye döner, hastalıklar şifa bulur. Aşı tatlı eden muhabbettir, kulu dost eden muhabbettir, kulu kul eden muhabbettir. Peki muhabbet nedir? Bu soruya doğru cevabı bulabileceğimiz nice kaynaklar vardır hepimizin zihninde. Kimimiz için eşe, kimimiz içinse evlada, arkadaşa, komşuya ya da herhangi bir canlıya ve varlığa duyulan duygudur. Menba ve yönlendirilme biçimi çeşitlilik gösterse de benim en fazla ilgimi çeken dost için olanıdır. Muhabbet bir beşikse dost o beşiğin içinde nazlı nazlı sallanan candır. Muhabbet bir örtüyse dost o örtünün altında sizi de sarıp sarmalayandır. Muhabbet bir mağaraysa dost o mağaranın içinde topuğunu yılanın deliğine kapayandır. Muhabbet la tahsen üzülme demekse dost onun sallallahu aleyhi ve sellem uğruna canı ve malı feda eyleyendir. Peki dost ne demektir? Dost kelimesinin en güzel ifadelerinden biri Arapçadaki sadıktır. Dosta aranan en önemli vasıf olan sadakat unsuru bir dostun alameti farikası olarak dostun ismi olmuştur. Sadakat her halinde muhatabına güven duygusu vermektir ve dost olacak kişide aranan en önemli vasıftır. Çünkü sadık olan doğru söyler, ihanet etmez. Sadık olan son nefesine kadar hatta sen ondan yüz çevirsen bile seni bırakmaz. Kimse sana inanmazken bile o dediyse doğrudur der. Bir ikindi vaktinin sonunda akşamın kızıllığıyla gündüzün aydınlığının birbirine karışması gibidir sadık dostlar. Ne kızıllık günün ışığını kapatır ne de aydınlık grup vaktinin gün batımının seyrine doyulmaz manzarasına engel olur. İkisi de birbirini sarmalar, ikisi de birbirine sadakatle bağlanır. Ne mutlu birbirine gölge değil, ışık olanlara ve ne mutlu bin bir badireyle karşı karşıya kalındığında gönül mağarasının içinde la tahsen, mahzun olma nidasının muhatabı olana. Değerli dinleyenlerimiz, Dilek Savaş imzalı Grup Vakti Sadık Dost başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak Şebnem Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısından. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.